Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir Artı Eksi Dünya programında tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz bugün 10 Kasım, Atatürk'ün vefatının yıl dönümü. Ve biz de bu haftaki yayınımızı, zaten geçen hafta da bundan bahsetmiştik, Atatürk'e ayırmak istedik. Atatürk'ün düşünceleri ve Atatürk hakkında yanlış bilinenler üzerinde konuşmak istedik. Bu dönemde biliyorsunuz hem milliyetçilik hem ulusalcılık tartışmaları bir arada giderken, hem CHP ile ilgili konular bir yandan giderken, Atatürk'ün partisi olan CHP'nin ve aynı zamanda ulusalcıların nasıl Atatürk ilkelerine göre yönlenmeleri gerektiğini biraz değineceğiz. Bununla ilgili sözler okuyacağız ve Atatürk'ün hayatından bazı konulara değineceğiz. Önemli Atatürk'ün bazı önemli özelliklerine değineceğiz. Bazı pek az bilinen özelliklerine. Şimdi başlıyoruz. Buyur Didemciğim.
Atatürk tabii ki birçok bilinen şeylerin aksine aslında çok dindar bir insandı. Yani daha doğrusu bilinenin aksine değil de verilmeye çalışılan imajın aksine. Bunu başta tabii ki hocamız Sayın Adnan Oktar dile getirdi ve bununla ilgili çok güzel kitaplar, eserler meydana getirdi. Bu eserler şu anda halihazırda Türkiye'de Atatürk'le ilgili olarak gösterilen ve okunabilecek en kaliteli ve en mükemmel kitaplar. Bunların içerisinde tabii ki hem dış görünümleri ve kalitesi son derece güzel, fakat asıl içerikleri çok kıymetli. Çünkü Atatürk'le ilgili verilmeye çalışılan bir imaj vardı. Bugüne kadar verilmeye çalışılan imajın aksine, ki bu imajı kimler vermeye çalışıyordu? Hem sol kesime ait olan, komünist zihniyette ait olan insanlar bir imaj vermeye çalışıyorlardı. Ama aynı zamanda da arkaik sağ olarak bildiğimiz, daha ortodoks, daha muhafazakar bazı kişilerin yanlış bilgilere dayanarak verdikleri bir imaj vardı. Bu neydi? Atatürk'ün dindar olmadığı imajıydı. Halbuki Atatürk, Türk milletinde çok güzel örnek olmuş. Gerçek bir dindardır. Tam bir İstanbul beyefendisidir. Son derece kaliteli, asil tavırlarıyla, giyimiyle hatta Türk milletine çok güzel örnek olmuştur. Bütün yurt dışında da Türkiye'yi temsil ederken, özellikle diğer görüştüğü kişilerle de bir aradayken de, hem tavırlarıyla hem üstün ahlakıyla da çok güzel gerçekten örnek olmuştur. Komünizme karşıdır Atatürk. Atatürk'ün karşı olduğu şey dindarlık değildir, İslam dini değildir, bağnazlıktır. Ve bu anlamda da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne olabilecek en mükemmel faydayı sağlamıştır. O yüzden de Atatürk'ü bir kere daha burada rahmetle anıyoruz ve bizim şu anda burada çıkıp bu görünümde televizyonlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşabilecek, eğer özgürlüğümüz varsa bayanların, Türkiye Cumhuriyeti'nde bayanlar sokaklarda rahatlıkla yürüyebiliyorlarsa, bu Atatürk'ün vesile olduğu işte bu gerçek modern İslam anlayışının ülkemizde yayılmasıyla, yani gerçek İslam ahlakının yayılmasıyla vesile olmuştur. Şimdi Atatürk'ün tabii ki en önemli özelliklerinden bir tanesi de Türk-İslam birliğini hedef haline getirmesiydi. Bu önemli bir özelliği, çünkü ta o yıllardan, yani Cumhuriyet'in daha ilk kurulduğu yıllardan, 1920'ler, 1930'lu yıllarda bile Türk-İslam birliği hedefiyle ülkemizi belli bir yere doğru yönlendirmeye çalışmıştı ve bu anlamda da gerçekten çok faydalı olmuştur. Şöyle diyor Atatürk, Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile diyor, ki bu çok önemli bir izah aslında, kendi döneminde değil, kendinden sonraki bir dönemde bunun meydana geleceğini söylüyor. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek diyor. Ki burada aslında Mehdiyet'e de üstü kapalı bir gönderme var, evet, Mehdiyet konusuna da. Ve ayrıca diyor ki Atatürk, bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız diyor. Burada hem İslam alemini teşvik ediyor, hem de Türkiye Cumhuriyeti olarak ana hedefimizin ne olduğunu bir kere daha hatırlatıyor. Bunun için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler diyor. Bu da aslında Türk-İslam Birliği'nin nasıl bir birlik olacağını kendi döneminde tarif ettiği önemli bir açıklama. Biz her zaman ne diyoruz? Bütün ülkeler kendi içlerinde bağımsız, kendi özgürlüklerini kazanmış ama hepsi bir aradalar, hepsi güçlüler ve o sevgi, manevi bağ içerisinde bir aradalar inşallah.
Evet. Hatırlarsam Osmanlı'dan biz burada bahsetmiştik, Osmanlı'nın çöküş döneminden. Birkaç yıl içinde dağılan bir imparatorluktan bahsetmiştik. Allah işte öyle zamanlarda böyle yürekli insanları vesile kılıyor gerçekten. O dönemde de toprakların bütünlüğü için Atatürk'ün çok ciddi bir mücadelesi var. Bu toprak bütünlüğün içinde Suriye'deki bölgelerimizde, Osmanlı'ya dahil olan bölgeler, Hama, Humus tamamı dahildi. Musul, Kerkük dahildi. İşte Trakya bölgesinde çok fazla işte Bulgaristan toprakları, Balkanlara uzanan topraklar dahildi. Onları kurtaramadık o dönemde. Fakat bu devletin bütünlüğü için, yani misak-ı milliye sınırlarının bütünlüğü için Atatürk'ün verdiği orada çok önemli bir mücadele vardı. Oradaki padişahlık yönetimine rağmen, Sevr Anlaşması'na rağmen çok ciddi şekilde, yürekli bir şekilde karşı çıkmıştı. Niye? Bir bütünlük olması gerekiyor. Bunu aslında Atatürk başından beri Türk-İslam Birliği ülküsü içinde yaptı, ama burada yanlış anlaşılmaması gereken bir şey var. Sadece Türk ırkına yönelik bir birlik değildir bu. Zaten bizim ülkümüz de başından beri Türk-İslam Birliği derken Türk-İslam öncülüğünde herkesin birliği demektir. Bütün İslam aleminin öncelikle ve ardından da bütün dünyanın bir birliği demektir. Bir birlik olarak bir araya gelmesi demektir. Biz bu konudan bahsedeceğiz. Bunu zaten ulusalcılar genel olarak savunuyorlar. Yani diyorlar ki biz sadece Türk ırkından bahsetmiyoruz. Bu ırkın içinde, yani bu topluluğun içinde Türk deyince hepsi dahil. Bu doğru. Ama yanlış yaptıkları yönler var. Yani bir ülkünün nasıl aslında sevgiyle yayılması gerektiğini, agresiflikle yayılmaması gerektiğini, yani yöntemin bu olmaması gerektiğini konuşacağız zaten dediğin gibi. Atatürk'ün dindarlığına değineceksin sanırım. Ben istersen bu konuyla ilgili Atatürk'ün bir uygulamasından bahsedeyim. Şu şekilde anlatılıyor Mustafa Kemal Ulus'un kitabında. İşte böyle gecelerden bazılarında Atatürk hafızlarla Türkçe Kur'an-ı Kerim'i getirir ve de imzalayarak verirdi. Bu imzaladığı Kur'an-ı Kerim'den bir tanesini çok sevdiğim arkadaşım, ağabeyim, sofracıbaşı şefi İbrahim Ergüven'de de vardır. Atatürk isteği üzerine ona da imzalayıp bir tane vermişti. Ancak ben de çok arzu ettiğim halde utanıp isteyip alamadım diyor. Şimdi bu güzel bir anı, fakat burada Atatürk'ün Kur'an'a verdiği değeri de görmek gerekiyor. Bu genel olarak bazı CHP cihetinde, şimdi niye CHP üzerinde duruyoruz? Çünkü Atatürk'ün partisi ve Atatürkçülük ülküsüyle ortaya çıkıyorlar. Atatürkçülük ülküsünü savunmaları gayet güzel. Biz zaten bu istediğimiz bir şey her şekilde. Fakat burada yanlış bir algı var, demin senin başta bahsettiğin gibi. Dindarlar daha farklı algılıyorlar ve suçlamalar yöneltiyorlar Atatürk'e yönelik. Ama solcu kesimde, bunların arasında aslında sosyal demokrat başlığı altında biraz daha sola kayan CHP'nin içinden de isimler var. Bunlar da daha farklı algılıyorlar ve Atatürk'ün dinden uzak bir insan olduğunu ve dolayısıyla sosyal demokratlık fikrinin hiçbir şekilde dinle bağdaşmayacağını düşünüyorlar. Buradan yola çıkan ulusalcıların da aynı fikri var. Buna benzer bir fikri var. Dolayısıyla biz dinden uzak olalım ama bir birlik fikrini savunalım, bir bağımsızlık, bir birlik fikrini savunalım diye ortaya çıkıyorlar. Halbuki Atatürk'ün düşüncesinde din ve birlik, yani hem ırkların hem toplumların birliği ve aynı zamanda din hep birlik içinde oluyor. Bu çok önemli gerçekten.
Şimdi tabii Atatürk'ün söylediği milliyetçilik anlayışını da burada aslında açıklamamız gerekiyor. Dindar yönüne ve uygulamalarına geçmeden önce. Kısaca bunu geçtiğimiz programda da kısaca değmiştik ama Atatürk'ün bahsettiği milliyetçilik anlayışı Ziya Gökalp'in Hars milliyetçiliği. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye toprakları üzerinde yaşayan herkesin bu vatanın sahibi olduğunu söylüyor Atatürk. Yani sadece bir Türk ırkından bahsetmiyor. Burada senin Türk-İslam Birliği'nden bahsederken söylediğin gibi sadece bir ırk üstünlüğü veya bir ırk özelliği sahip çıkmak gibi bir niyeti Atatürk'ün de olmadığı gibi Türk milletinin de aslında şu anda böyle bir şeyi yok. Fakat bu topraklar yüce Türk milletinindir diyor Atatürk. Fakat Türk milletini nasıl tarif ediyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkında kimler olduğunu, Kurtuluş Savaşı'na katılanların ve bu vatanın her karış toprağını tek tek savunanların kimler olduğunu biz biliyoruz. Şu anda ülkemizde çok fazla etnik kökene dair insanlar mevcut ve bunların hepsi hangi din, hangi dil, hangi ırktan olursa olsun işte bu Türk milletini oluşturan bireyler olmuş oluyor. Yani bu vatanın üzerinde yaşayan herkese toplu olarak, bir şahsı manevi olarak Türk milleti ifadesini kullanıyoruz biz. Herhangi bir ırkla alakalı olarak değil ki, Atatürk de bunu işte Hars milliyetçiliğiyle açıklamış bulunuyor. O yüzden işte burada senin de söylediğin gibi ulusalcıların bazı yaklaşımları veya milliyetçilik adına ortada bulunan bazı kişilerin ırkçılığa kayan açıklamalarındaki bazı ifadeleri işte burada Atatürk'ün zihniyetiyle bağdaşmamış oluyor. Aslında Atatürk genel olarak biz dindar derken milliyetçilik anlayışı da bu dindarlığın içerisinde. Vatana sahip çıktığı üslubu da, Türk İslam Birliği'ni istediği üslubu da hep dikkat edersen İslam'ın sınırları içerisinde uygulanmış ve aktarılmış sözler. Şimdi meclisin açılışında Atatürk tabii ki çok sayıda aslında programda konumuzu anlatırken yanında resimlerini gösterebiliriz. Çünkü Osman çok güzel İstanbul beyefendisi olduğunu söylemiştim ama şıklığıyla da gerçekten Atatürk çok ünlü bu konuda ve çok örnek alınması gereken bir insan. Hem resimler eşliğinde de biz genellikle ara ara gösterelim, konumuzu öyle anlatalım. Hem de ben meclis açılışında mücadelesine destek ve yardım her zaman Allah'tan isteyen Atatürk her fırsatta Kur'an okutuyordu biliyorsun ve dua etmeye insanları teşvik ediyordu. Resimlerde ordularımızın muzafferiyeti için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Abdullah Azmi Efendi tarafından okunan Kur'an görünüyor, dua görünüyor burada. Hep birlikte Atatürk'e yapılan bütün ithamların aslında bu resimlerle de bu tavırlarda nasıl ortadan kalktığını biz çok rahat olarak görebiliyoruz. Şimdi yine kütüphanecisi Nuri Ulus'un aktardığı şöyle bir söz var. Diyor ki Atatürk bazı kereler çalışırken okuduğu tefsirlerin çok etkisinde kalırdı diyor. Ve hey büyük Allah'ım, Kur'an'a inanmayan kafirdir, bize nasıl yol gösteriyor? Kur'an'ı tüm dünyaya okutmalıyız derdi. Sonra o yanındaki bizlere okurken ruhum coşuyor, size de oluyor mu diye sorardı.
Çok güzel, evet.
Şimdi o kadar samimi ve güzel bir ifade ki gerçekten samimi olarak inanmayan bir insan bu aslında tam Kur'an'ı okuyan Müslümanların yaşadığı bir duygudur. Çünkü Kur'an'ı biliyorsun iki tür insan okur. Bir gerçekten iman eden ve samimi olarak etkilenen ve Allah'ın sözlerinden samimi inandığı için her okuduğunda imanı artan insanlar. Bir de Kur'an'da işte herhangi bir şey aramak için inkar edenlerin bir üslubu vardır ve Allah onların zaten Kur'an aralarında perdeler olduğunu söyler, anlamalarını engelleyen böyle bir üslup vardır. Şimdi burada bir kere hey büyük Allah'ım derken oradaki samimiyeti ve hayretini de yani o Kur'an'dan gördüğü güzelliği ifade edişindeki coşkuyu da gerçekten biz görebiliyoruz ve ruhum coşuyor diyor. Evet. Çok samimi bir ifade ve gerçekten Kur'an okunurken bunu bütün inananlar içlerinde hissederler, yaşarlar samimi olarak. Ve din insanların gıdasıdır diyor. Bu da çok önemli bir ifade ve gerçek bir ifade.
Evet.
Dinsiz adam boş bir eve benzer diyor. İnsana hüzün verir. Mutlaka bir şeye inanmalıyız diyor Atatürk. Ve bu dinlerin en sonuncusu yani İslam dini elbette en mükemmeldir. Hepsine üstündür diyor. Allah'ın ayetidir bu da yine. Kur'an'ı öyle iyi okumuş ki Atatürk, o kadar fazla sindirmiş ki içine konuşmalarında Allah'ın ayetlerini tam olarak konuşmalarına hakim olacak şekilde anlatıyor. Allah'ın söylediği gibi İslam dininin son din olması ve bütün dinleri üstün olarak Allah'ın göndermiş olması burada da üslubuna yansıyor.
Kütüphanecisi Nuri Ulus'un bir başka açıklaması daha var konuyla ilgili. Diyor ki yine Atatürk'ten duyduğu bir söz bu. Bizim halkımız da ve gelecek olan nesiller de Türkçe olarak Kur'an'ı okumalı ve bilmelidirler diyor. Dinlerini iyi bildikleri takdirde dinlerine daha çok bağlı ve inançlı olurlar. Aslında farkındaysan belli bir zaman boyunca hep Atatürk'e yönelik bir propaganda yöntemi kullanılmış. Bu sözler saklanmış. Aslında bunlar çok yani çok rahat bulunabilecek sözler. Fakat saklanmış halktan, ortadan kaldırılmış adeta. Elmalılı tefsirini yaptırmıştır Atatürk. Bu gerçek mesela Kur'an tefsiri yaptırıyor Atatürk. Ve bu gerçek saklanıyor. Pek çok kişi biliyorsun hocamızın kitabından sonra öğrendi bunu. Hocamız bu kitabı yaptıktan sonra ve dindar Atatürk diye onu belirttikten sonra ve dinle ilgili Atatürk'ün sözlerinden anlattıktan sonra birdenbire çok farklı bir ufuk açıldı aslında Türkiye'de ve insanlar bilmedikleri bir şey öğrendiler. Dolayısıyla bu anti propaganda yani bazı kendine artık yani bir takım hurafici anlayışa sahip diyeyim dindarların yaptığı propaganda burada çökmüş oldu. Bir de solcuların bazı komünistlerin yaptığı propaganda çökmüş oldu. Biz geçen hafta programımızda açıklamıştık. Atatürk'ün burada yaptığı hocamız çok güzel açıklamıştı. Atatürk bağnazlığa karşı bir insandı. Dolayısıyla mücadelesi bağnazlığa karşı olmuştur. Bağnazlığa karşı mücadelede tabii ki bağnazlığın din anlayışını ortadan kaldıracak bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü bu yanlış bir din anlayışı ve onun yerine Kur'an'ı getirdi. Şimdi o dönem için baktığında bağnazlığın yaygın olduğu bir ortam içinde bu pek çok kişi tarafından çok farklı karşılanabilir, hoş karşılanmayabilir. Oysa gerçek dindarlık budur ve Atatürk'ün yaptığı burada doğrudur. Biz birazdan zaten kadınlardan bahsedeceğiz. Biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti kadınlara, yani kadın hakkı demek çok gerçekten garibime gidiyor her seferinde. Yani kim almış da o hakkı kim veriyor, o ayrı bir mesele ama yine de o açıdan baktığımızda kadın haklarına ilk sahip olan Avrupa ülkesidir Türkiye. Bu çok önemli bir şey gerçekten.
Bu arada Atatürk'ün aslında bağnazlıkla ilgili kendi el yazısıyla bir sözü var. İstersen tam konunun üzerine onu gösterelim. Bu gördüğümüz el yazısı Atatürk'ün kendisine ait ve burada aslında dikkatli okunursa zaten çok rahatlıkla okunabilecek gibi ama ben de bir yandan söyleyeyim. Şöyle söylüyor Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder. Din özgürlüğü vardır diyor. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılmaz. Yani dini de istediği gibi yaşayabilir ama dine inanmıyorsa o da istediği gibi yaşayabilir. Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilmez. Artık samimi mutekitler yani inanç sahipleri, derin iman sahipleri hürriyetin icablarını da öğrenmeliler diyor. Burada aslında bağnaz zihniyete, yobaz zihniyete bir hatırlatma var. Siz dininizi yaşarken insanlara baskı yapmayı bırakmalısınız diyor ve herkes dinini özgürce yaşamalı diyor. Kendi el yazısıyla da çok önemli bir belge aslında.
Zaten Atatürk inkılaplarına şöyle yakından bakan bir insan aslında o anlayışa yönelik bir değişim ve devrim yapıldığına ama bu tabii ki iyi yönde bunu bahsediyorum. Bazıları devrim deyince komünizm mantığında bir şey anlıyorlar. Bu burada bak çok önemli Kur'an'ın şimdi senin okuduğun sözde de var. Kur'an'ın demokrasi olduğunu, Kur'an'ın özgürlük olduğunu, İslam'ın gerçek İslam'ın özgürlükle yaşanabileceğinden bahsediyor. Şimdi kadınlarla ilgili ben bir sözüne dikkat çekmek istiyorum. Aslında birkaç sözünü okuyacağım da buradaki sözünde şunu belirtiyor. Dinimizden yola çıkarak Atatürk bunu belirtiyor. Bak diyor ki bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Bunu o dönemde söyleyen tek yürekli insan şu anda hocamız yani 30 yıldır söylüyor fakat o dönemde bağnazlığın sardığı Osmanlı İmparatorluğu'nun bağnazlığın sardığı o dönemde söylemeye cesaret eden çok yürekli bir insan ve doğru bir şey bu, doğru bir tespit. Gerçekten öyle, kadınları yücelten bir dinimiz var ama çok az kişi biliyor. Tekrar edeyim, bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkekten geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey erkek ve kadının Müslümanların ilim ve irfan edinmeleridir. Bu da çok doğru. Çünkü Kur'an ayeti var. Allah'tan ilim sahipleri korkar diye. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bunu biliyor Atatürk ve bunun üzerine söylüyor. Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak mecburiyetindedir diyor. Kadın ve erkek.
Evet.
Niye? Dinimizden yola çıkarak. Çünkü kadına bu ayrıcalık verilmiş dinimizde. Bunu bildiği için bu şekilde ortaya çıkıyor Atatürk'te.
Burada tabii hocamızın aslında söylediği çok önemli kilit bir ifade var burada. Atatürk, demin sen de bu konudan bahsettin, bağnazlığa karşı dinsizlikle mücadele etmemiştir. Bu çok önemlidir. Bugün günümüzde bazı insanların yaptıkları hata, hatta ulusalcı kesiminde yaptığı hata, dinsizlikle ortaya çıkarak bağnazlıkla mücadele etmeye kalkmaları. Halbuki Atatürk ne yapmıştır? Modern İslam'la ama modern İslam diyerek Kur'an'ı, İslam'ı modernize ederek yeni bir din çıkararak değil, Kur'an'ın içerisindeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi döneminde yaşadığı İslam'la bağnazlığa karşı mücadele etmiştir. Şimdi biz bazı ifadelerde bulunuyoruz, işte alıntılardan bahsediyoruz. İnsanlar diyebilirler ki bunlar bazı insanlar Atatürk'ü dindar göstermek için anlatılmış sözler olabilir diye. O yüzden ben Atatürk'ün günlüğünden kendi notlarını göstermek istiyorum. Yine belge olarak bu resimlere bakabilirsek bu birinci günlük sayfasındaki şöyle söylüyor. 17 ve 18 Mart tarihli günlük notlar bunlar. 19. defteri Atatürk'ün günlük. 17 Mart Cuma günü yani 17 Mart 1922. Karargah avdet saat 8'e kadar yalnız kaldım diyor. Mustafa Abdülhalik Bey geldi hafıza Kur'an okuttuk diyor. Sadece kendi günlüklerinden ifadeleri. Yine ikincisinde şöyle söylüyor. 20 Mart Pazartesi 1922. Müdafaa-i Hukuk Heyeti İhsan Fahrettin Paşalar geldi. İsmet Paşa'ya gittim. Beraber bize geldik. Fahrettin Paşa ve Erkan-ı Harbi'ni yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttuk. Bak her seferinde hem ordudan kişiler bulunduğunda hem üst düzey siyasiler bulunduğunda hepsiyle ne zaman bir araya gelirse hafıza Kur'an okuttuğunu söylüyor. Ve 24 Mart anma günü 1922'de mütareke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında hafız Ulu Cami'de mevlüt okudu. Bunlar Atatürk'ün kendi günlük notları ve kendi el yazılarıyla burada gördüğümüz önemli arşiv belgeleridir. Buradan çok rahatlıkla herkes gerçekten görebilir.
Belli ki hayatının bir parçası Kur'an okutmak ve zevk aldığını da ifade ediyor. Şimdi böyle bir insana dindar değil diye bir atıfta bulunmak gerçekten aslında bir algı yönetmeninin sonucuymuş. Şimdi ben burada ulusalcılık konusuyla ilgili Birgül Ayman Güler'in bir açıklaması var. Bir tarif yapmış ulusalcılık nedir diye. Ona bir değinmek istiyorum. Şimdi bu anlattıklarımızdan yola çıkarak ne eksik onu görebilmek için buradaki tarifte. Diyor ki ulusalcılık şudur diyor. Bir, küreselci sömürgeciliğe direniş ve dünyadan eşit uluslararası ilişki talebi. Çok doğru ve gerekli bir şey. Tabii ki öyle olması gerekir. Sömürgecilik zaten akıl almaz derecede mantıksız bir şey. Siz nasıl bir başka toprağa gidip sömürme hakkına sahip olabilirsin? İkincisi diyor ülkenin siyasal iktisadi bağımsızlığı. Bu da gayet güzel. Üçüncüsü konfederasyonculuğa karşı üniter devlet. Bu gayet güzel. Biz zaten her zaman bunu savunuyoruz. Dördüncüsü çok resmi dilliliğe ve çok hukukluluk gericiliğine karşı ulusal vatandaşlıklı yurttaşların eşitliği ülkesi. Çok doğru. Tek dil olmalı. Tek bir vatandaşlık olmalı. Türk başlığının altında Türkiye'de her türlü ırk bulunmalı zaten. Bu da doğru. Beş diyor laik cumhuriyetle özgürleşme. Özgürlük tabii ki olması gereken bir şey. Bu da çok güzel. Altıncısı planla gelir dağılımı adaletiyle büyük kalkınma. Bu da gayet güzel. Bak ülküler altı ülkü saymış. Gayet güzel. Çok istediğimiz bir şey. Bu ülküler, bu bahsettiği ülkelerin tamamı aslında Kur'an'da Müslümanlara vaat edilmiş ve olması gereken ülküler. Fakat burada ne eksik? Burada din eksik. Şimdi işte yaptıkları en büyük hata bu. İşte bu yüzden aslında ulusalcıların ülke olarak ve düşünce olarak güçlenebilecekken güçlenmelerini engelleyen en büyük zaaflarından bir tanesi bu. Atatürk'ü örnek alıyorlar buradaki tariflerde. Bu altı maddenin tamamında Atatürk'ü örnek alınmış bir tanım var. Ve bu gerçekten de doğrudur. Çünkü Atatürk bir Türkiye Cumhuriyeti kurdu ve bunlar üzerine inşa etti. Yani bağımsızlık oldu, emperyalist güçlere karşı koydu, mandacılığa karşı koydu. Ve bütün halkı, Türk halkını birlik olarak tanımladı Atatürk. Ve her türlü şeyle yani ilk anayasamızla her konuda dilimiz Türk'tür dedi, işte dinimiz İslam'dır dedi ve bir bütünlük tarifi yaptı. Ve her zaman da demin senin Türk-İslam Birliği ülküsünde başında okuduğun gibi Atatürk'ün her zaman ülküsü buydu. Şimdi bunlar tamam fakat Atatürk'ün dindarlığını almaz bir kenara koyarsanız eğer o zaman bunda bir gelişme olmuyor. Çünkü bütün bunları neye göre sağlayacak bir insan? Bunu eğer Marksizm'e göre sağlayacaksa o zaman insanların eşitliği ilkesini terk etmesi gerekiyor. Çünkü neden? Biz burada çok defa bahsettik. Marksizm bu fikirle ortaya çıkar. Fakat aslında bir kesimin tamamen ezildiği, aslında bütün kesimlerin ezildiği, mahvolduğu bir sistemi tarif eder. Sadece liderler orada ortaya çıkarlar.
Diktatörler.
Diktatörler ortaya çıkarlar. Her ne kadar bunu Marksistler kabul etmese de pratikte bu şimdiye kadar böyle olmuştur. Aslında Marksizm'in tanımında da böyle olmuştur. Lenin'in uygulamasında da böyle olmuştur. Bu her zaman böyle olmuştur. Dolayısıyla burada Marksizm'e yanaşmak çok mantıksız. Zaten başarılı olabilmiş böyle bir tarif yok dünyada. O kadar denenmesine rağmen. Şimdi burada Atatürk eğer takip ediliyorsa yapılan yanlış Atatürk'ün dindarlığını burada ele almamak. Ulusalcıların yaptığı yanlış da bu. Dolayısıyla onlar dinin gerektirdiği bir özgürlüğe yönelmedikleri için, dinin gerektirdiği bir eşitlik düşüncesine yönelmedikleri için ve dinin getirdiği bir şefkatle bunu yapmadıkları için bir çeşit agresif şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar.
Aslında tabii hep topluma üstten bakan, sürekli halkın belli bir kesimi, aslında büyük bir kesimini kalitesiz, cahil kitle olarak nitelendiren. Tabii ki biz bunu anlatırken bütün herkesi içine katarak anlatmıyoruz.
Hem CHP'nin içerisinde de ederim. Ben tabii bunun ki tarifini sadece okudum.
Hem CHP'nin içerisinde de hani ulusal zihniyeti, ulusalcılık zihniyetine yakın duran ve bunu sol komünist görüşle hayata geçirenler de olduğu gibi aslında dindarlıkla birlikte hayata geçirenler de var. Az sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konudaki sözlerinden ben okumak istiyorum. Çok önemli bir lider çünkü CHP için. Tabii. Ve hocamızın kanalımızdan yaptığı hatırlatmalar aslında çok önemli de Sayın Kılıçdaroğlu'na sahip çıkılması gerektiği. CHP'nin içerisinde sürekli bir lider boşluğu izlenimi verilerek ve lidere yönelik hep bir, her an meydana gelecek bir ayaklanma izlenimi oluşturulması, böyle bir hava oluşturulması partinin zaten güçlenmesini engelleyen en önemli nedenlerden bir tanesi. Yani liderin eğer sahip çıkılacak bir vasfı yok gibi gösterilirse o zaman partinin temeli de yok gibi gösteriliyor. Halbuki Sayın Kılıçdaroğlu CHP için gerçekten çok değerli bir insan. Hem üslup olarak hem dindar üslubu hem sakin yatıştırıcı üslubu çok önemli. Maddi manevi sahip çıkılması gerektiğini hocamız kanalımızdan defaatle açıkladı. Halihazırda da sürekli zaten bu konu üzerinde duruyor. Fakat şimdi tabii ki o ulusalcıların bu zihniyetini anlatırken halka tepeden bakan gerçekten bir kısmı için tabii ki her zaman söylüyoruz. Çünkü ulusalcılık ilk öne çıkış pozisyonuna baktığımızda senin de burada özelliklerini saydığın gibi Sayın Birgül Ayman Güler'in anlattığı aslında temelde önemli özellikler saydıkları. Mesela
önemli Avrupa bir Birliği'ne bunların hepsi.
Avrupa Birliği'ne girmek için mesela taviz verilmesini istememek, üniter yapıyı korunmasını istemek bu çok önemlidir. Veya ülkenin ulusal sanayisinin gelişmesi konusunda gayret gösterilmesi gerektiği. Dış ülkelerin mesela emperyalist güçlerin Atatürk ne yaptı? Senin söylediğin gibi ülkeden bütün emperyalist güçlerin etkisini kaldırdı. Fakat ondan sonra izlenen siyasetle birlikte sanki Türkiye sadece onların müdahalesiyle ayakta durabilecek bir ülke izlenimini veren dönemler oldu. Gerçekten dışarıdan çok fazla baskıyla, sadece dışarının yönlendirmeleriyle siyasetin yürüdüğü çok fazla dönemden geçti ülke. İşte bu 2000'li yıllarda ulusalcılık bu zihniyetle aslında çıktı. Böyle bir baskının da yurt dışından veya yurt içinden gelen böyle bir baskının kaldırılmasını da amaçlıyorlardı. Ama işte o noktada her şey belki iyi gibi gözükürken, şimdi bakıyorsun ki Atatürk milliyetçiliğini söylüyorlar. Burada Haluk Koç CHP'de ulusal kanat denince sinirlenip şöyle bir ifadesi var. Diyor ki ulusalcı diyerek ötekileştirmek doğru değil. Ulusalcılık Atatürk milliyetçiliğidir diyor. Vatanının milletinin menfaatini esas alan politikalar üretmektir diyor. Bak çok güzel bir izah. Gerçekten böyle olmalıdır. Fakat vatanının milletinin menfaatini esas alan politikalar yürütürken milletinin ne olduğuna dönüp bakman gerekir. Atatürk milliyetçiliği de buydu. Yani bu vatanın toprakları üzerinde yaşayan insanların ihtiyaçları neler? Bu insanlar neden hoşlanıyorlar? Aslında AK Parti'nin yaptığı da bu oluyor. O yüzden bu kadar başarılı oluyor. Halka dönüyor AK Parti. Halkın isteklerini araştırıyor. Anadolu'daki halkımız neden hoşlanır? Buna bakıyor. Dindardır bizim halkımız. İlk önceliği dindarlıktır. Dindarlığı sen bir kenara koyduğunda bir partinin başarılı olabilmesi mümkün değildir. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu sürekli dindarlığa vurgu yapacak açıklamalarda bulunuyor ama bir kesim bunu o kadar iyi fark edemiyorlar ki bu son zamanlarda mescit açılması çok önemli oldu. Tabii. Fakat buna mesela itiraz ettiler din istismarı diye. Halbuki mescit bizim halkımızın ihtiyacıdır. Her yerde bulunma. Bütün alışveriş merkezlerinde var. Gittiğin her yerde var.
Ferahlıktır.
Ferahlıktır. Yani çok büyük bir nimettir. Bunu teşvik etmeleri gerekirken dediler ki din istismarı işte olmaz. Bu işte o yanlış zihniyetin, yanlış bakış açısının bir sonucu olarak meydana geliyor.
Aslında tabii bu belki de pek çoğu istemiyordur böyle bir şeyin olması. Bence istemiyorlardır. Fakat dediğin gibi yanlış bakış açısının getirdiği şeyle bu doğal olarak derken yani ister istemez oluşuyor. Öyle diyeyim. Doğal olarak da aslında oluşmaz. Şimdi ben gerçekten bu ulusalcıların Güneydoğu'da özellikle yaptığı çalışmalardan bayağı bir bölümünü okudum. Orada yaptıkları çalışmalar gerçekten çok güzel. Vatanın bütünlüğüne dair yaptıkları, Kürt vatandaşlarımızın başına gelenleri ifşa etmeleri, orada nasıl bir baskı yönetiminin kurulduğunu anlatmaları. Bunlar çok gerekli şeyler ve bunların gerçekten çok üstünde durulması gereken şeyler. Şimdi orada diyorlar ki Kürtler bizim vatandaşımızdır. Biz onları bizden ayrılmalarını kabul etmeyiz. Bu aslında çok güzel bir düşünce. Bu zaten olması gereken ve bizim çok uzun süredir savunduğumuz bir düşünce. Fakat Kürt halkına insanın kucak açabilmesi için onların anlaması gerekir. Şimdi burada yapılanlar güzel, uygulamalar güzel, düşünce ve plan, hedef güzel. Fakat onun dışında Kürt halkı dindardır. Bunu göz önüne almak gerekiyor. Anadolu halkı dindardır. Bunu göz önüne almak gerekiyor. Atatürk Anadolu halkına da, Kürt halkına da, Türk halkına yani bütün halklara bu şekilde baktığı için zaten yakın oldu. Ve bu yüzden bir birlik kurulabildi. Bu yüzden onun yaptığı tüm değişimler canı gönülden kabul edildi Türk milleti tarafından. Bir de şimdi Orta Doğu coğrafyasına şöyle bir bakalım. Hocamızın çok meşhur bir sözü vardır. Hiçbir zaman der dini uzaklaştırarak Orta Doğu'da kimse bir zafer kazanamaz, evet. bir başarı elde edemez. Bu hep böyle olmuştur. Bak şimdi şöyle bir bakıldığında Suriye yönetimi Marksist'ti. Başarılı olamadı. Saddam Baas rejiminin tüm elemanları gibi Marksist kökenliydi. Başarılı olamadılar. Filistin'de Arafat yine aynı kökenden geliyordu. Başarılı olamadılar. Şimdi bunların hepsi Libya'da Kaddafi. Bunların tamamı yani devrilen kişilere şöyle bir bakıldığında... Hepsi arka arkaya Marksist rejimin bir parçası olarak geldiler ve en son isyanlarla karşılaştılar. Arap Baharı ile karşılaştılar. Şu an Hercümer Çağ'daki Orta Doğu coğrafyasının nedeni budur. Dinle ortaya çıkmak ne demektir ama bunu iyi anlamak gerekiyor. Dinle ortaya çıkmak Mısır'da olduğu gibi bir yöntem kullanmak değildir. İşte başa gelip çeşitli bağnazca diyeyim. Yani orada çünkü Mursi'nin çok ciddi hataları oldu. Değişimler de reformlar da yapmaya çalıştı ama hataları da oldu. Bağnazlığı terk etmedikçe çünkü... Bir yerde bir refahın oluşması mümkün değil. Dinle ortaya çıkmak şudur, Kur'an'la ortaya çıkmaktır. Şimdi burada o yüzden ulusalcılara çağrı yapmamızın sebebi de bu. Dinle ortaya çıkın ama bağnazlıkla değil, bağnazlığa cephe alın ama dini elinizden bırakmayın. Yine hocamızın önemli bir sözü vardır, CHP için söylemiştir hocamız. Neden dini savunmayı sadece dindarlığa bırakıyorsunuz? Diye hatta çok önemli bir uyarısı vardır. Siz alın Kur'an'ı, Kur'an Müslümanlığını savunun. O Müslümanlık içinde alabildiğine demokrasi var, alabildiğine özgürlük var, alabildiğine güzellik var, sanat var, kadının üstünlüğü var. Yani aradığınız her şey var, birlik, bütünlük var, istediğiniz her şey var. Eşitlik var bir kere, insanlar arasında bir haksızlık yok, adalet var. Hukuk çünkü hukuk onlar için çok önemli. O hukuk sistemi ki peygamberimiz bunu Medine vesikasıyla mükemmel şekilde uygulamıştır adalet sistemini. Niye? Çünkü Kur'an'a başvurmuştur. Bunların hepsi var. Dolayısıyla siz sadece dini bağnaz kesime bırakıp onların bağnaz düşüncelerini bütün Türkiye'ye yaymaya izin verirseniz o zaman hata edersiniz. Ama demin senin anlattığın çok önemliydi. Bağnazlıkla mücadele dinsizlikle olmaz. Dini bir kenara bırakarak olmaz. Dinden uzaklaşarak olmaz. Ateizm propagandası veya Darwinizm propagandası yaparak olmaz. Atatürk bunu yapmadı. Sizin yapacağınız Kur'an'ı alıp Atatürk'ün yaptığı gibi bak hep Kur'an okuttum diyor. Ne hadisler diyor ne başka bir şey diyor yani ne şu kitap ne bu kitap. Sadece Kur'an. Kur'an'ı alıp Kur'an'la bir mücadele vermek ama ilmi bir mücadele, güzel bir mücadele. Kur'an'ın dili şefkat dilidir çünkü. Şefkatli bir mücadele vererek asıl bu ülkeleri Kur'an'la savunmak gerekiyor gerçekten.
Şimdi aslında belli bir amaçla dediğimiz gibi ortaya çıkıyorlar belki ulusalcılar ama yöntemleri hep bakıyorsun uygulamada yanlış. Diyorlar ki üniter yapıyı savunalım, vatanın bütünlüğünü savunalım ama pratikte bakıyorsun kargaşa çıkarmaktan, kışkırtmaktan geri durmayan bir tavır görüyoruz biz. Her ülkede karışıklık gibi gözüken ortam olduğunda hep bir taraftan bazı ulusalcı kesime ait bazı kişilerin ortaya çıkıp bu kargaşayı, bu karışıklıkları körüklediğini görüyoruz. Halbuki bu da bir yandan aslında komünist zihniyetin bir göstergesi olmuş oluyor. Halbuki Atatürk komünizme karşıydı. Şimdi eğer siz Atatürkçülükle çıkıyorsanız ki bunu biz tabii ulusalcı sadece CHP zihniyeti içerisinde kişilerden bahsetmiyoruz biz. Genel bir zihniyet olarak anlatıyoruz. Yoksa CHP'nin içerisinde bunu hocamız çok özellikle vurgulamıştı. Herkesin insan olsun, dindar da olsun, dine inanmayan da olsun, dinsiz de olsun. Bunların ama hepsi özgürce yaşayabilsinler. Hiçbiri birbirinin üzerine bir baskı kurmasın veya CHP'yi özellikle dinden uzak gibi göstermeye çalışmasınlar. Herkesin özgürlüklerin partisi olsun demişti hocamız. Herkesin gerçekten özgürce yaşadığı ve insanlara da bu özgürlük içerisinde yaşayabilecekleri bir ortam sunabileceğinin imajını vermesi önemli. Bu açıdan biz CHP'nin üzerinde duruyoruz. Yoksa ulusalcılık zihniyetiyle ortaya çıkan gerçekten çok soğuk ve böyle ruhu gerçekten sevgiden uzak bir izlenim veren insanlara da rastlıyoruz. Özellikle televizyon kanallarındaki konuşmalarına da rastladığımızda işte o ruh hiçbir şekilde üniter yapıyı savunamaz. O ruh milletin bütünlüğünü sağlayamaz. Biz Kürt vatandaşlarımıza, Kürt canlarımıza bizim onları koruyacağımızı anlatırken, onlara şefkatimizi hissettirmemiz gerekirken bir yandan onlara sevgisizliğin, soğuk ruhun yansımasını gösterip sonra da sizi koruyacağız demek inandırıcı gelmez zaten. Böyle bir şeye teslim olmak istemeyebilirler bazı insanlar. Ama devletin şefkati, merhametini hep hissettirmesi gerektiği gibi bütün vatandaşlarının da birbirine sevgisini, şefkatini, merhametini hissettirmesi çok önemli. Bu anlamda çok önemli bir hata yapıyorlar. Komplo teorileri genellikle hep üretirler. Televizyon kanallarında görürüz bir ulusalcılığın zihniyeti olarak ve aslında yine tabii ki üniter yapıyı koruma adı altında geçtiğimiz dönemde ülkemizin derin ve karanlık bir şeyi vardı gerçekten, tarihi vardı. 28 Şubat ruhunun o soğukluğunu hali hazırda üzerinde barındıran bir ulusalcı zihniyet olduğunu da ülkemizde görüyoruz. Bunun da çok ivedilikle kaldırılması gerekiyor. Gerçekten üniter yapının korunması isteniyorsa, gerçekten bölünmeye karşıysak, gerçekten ülkemizin ilerlemesini istiyorsak, sanayileşmesini istiyorsak, dış etkilerden bağımsızlaşmasını istiyorsak, ki şu anda Türkiye zaten bu yönde çok kat etmiş durumda mesafe. Ama bunu istiyorsak başta sevginin üzerinde durmamız gerekiyor. Böyle derin karanlık devlet yapılarını muhafaza ederek, ki bu geçtiğimiz dönemdeki Ergenekon terör örgütünün, iddia edilen Ergenekon terör örgütünün zaten altyapıda neler yaptığını bütün ülke olarak şahit olduk. Halihazırda mahkemeler farklı şekilde yönleniyor olabilir, çünkü orada yargılanan şahısları tenzih ederim. Ama bir zihniyetten bahsediyoruz biz. Bu zihniyeti zaten biz Türk halkı olarak, tarihini bilerek Türkiye'nin, yaşadı zaten bütün vatandaşlarımız. Onu da hiç kimse reddedemez. İşte böyle bir derin yapılanmayla değil, açıkça halkına sahip çıkarak, herhangi bir isim koymadan, ulusalcılık, milliyetçilik, şu bu gibi herhangi bir isim koymadan, savunduğu zihniyetleri radikalleştirmeden, ki biliyoruz biz radikalleşen her zihniyet sonrasında zarara sebebiyet vermiştir. Ulusalcıların radikalleşenlerinin neler yaptığını gördük, işte derin devlet zihniyetlerini. Müslümanlardan radikalleşenlerin, Kur'an'dan uzakların neler yaptığını gördük, görmeye devam ediyoruz. Bütün Orta Doğu'nun şu anki hali ortada. Aynı şekilde milliyetçilik zihniyetinde radikalleşenlerin nasıl ırkçılıkla ortaya çıkıp insanlara yüzyıllardır nasıl zararlar verdiğini gördük. Her türlü şeyde bunu yaşıyoruz zaten. O yüzden bir radikalleşme mantığında değil, samimiyeti sevginin üzerinde durup, işte bu yüzden biz din ahlakını burada hep devreye sokuyoruz. Din ahlakı olmadan zaten bu söylediklerimizi başarmak mümkün değil. Ama hem komünizmi savunacaksın, hem de ülkenin bütünlüğünü savunacaksın veya insanların eşitliğini, insanların üstün olduğunu ve rahat etmesini, evet, ve özgürlüğü savunacaksın. Bu mümkün değil. Atatürk ne diyor? Komünizm Türk dünyasının en büyük tehlikesidir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Ve bunu da Atatürk'ün açıklayan, şimdi tabii programımızın süresi içerisinde o kadar vaktimiz olmadığı için her alıntıyı söyleyemiyorum, ama Atatürk'ün komünizmle fikri mücadele yapılması gerektiğini söyleyen çok önemli ve kıymetli açıklamaları var. Biz bunu kanalımızdan, hocamız başta olmak üzere, biz de defaatle açıklamıştık. Bu da çok önemlidir. Yani ezilmelidir derken bunun fikri olarak yapılması gerektiği, eğitimle ve manevi değerlerin güçlendirilerek yapılması gerektiğini Atatürk çok fazla dile getirmiştir. Ve diyor ki, şurası unutulmamalı ki diyor Atatürk, ne Bolşeviyiz, ne de komünistiz, ne biri ne diğeri olamayız diyor. Çünkü biz milletperver ve dinimize hürmetkarız. İşte bu yüzden komünist olamayız diyor Atatürk. Dinimize hürmetkarız. Peygamberimizin yaşadığı dini, yani son dini olan Kur'an'ın, İslam'ın esaslarına sahip çıkalım diyor. Son konuşması var ölmeden önce de, geçtiğimiz programda da okumuştuk. Bu şekilde kalkınabiliriz diyor. Aksine boş bir eve benzer diye zaten deminki sözünde okumuştum.
Evet. Şimdi burada önemli bir hatırlatma yapmamız gerekiyor aslında. Bu anlattıklarımız CHP'yi ve onun içindeki bünyeyi kazanma amacı,
evet,
taşıyor.
Evet, çok önemli bu.
Bu çok önemli, çünkü CHP içindeki ulusalcılar, ismini geçirdiğimiz kişiler, hocamız da söylemişti, teker teker o CHP'deki bayanları saymıştı hatta, onlar çok değerli insanlar. Bir kere şu çok önemli, bir insanın Atatürkçü ilkeleri savunuyor olması bu ülke için çok değerli bir konu. Dolayısıyla bunu savunan insanların da ön planda olması, güçlü bir ses olarak var olmaları çok çok önemli. CHP'nin güçlenmesi önemli. Biz her zaman bunu söylüyoruz, CHP güçlü bir parti olarak ortaya çıksın. Çünkü çok nezih bir parti, modern bir parti. Aynı zamanda dediğim gibi işte Atatürk ilkelerine sahip çıkan bir parti. Fakat burada partinin içini içten içe kemiren, partiyi güçlenmekten alıkoyan, partiyi diğer Anadolu halkıyla kucaklaşmaktan alıkoyan bu önemli engelin ortadan kalkması gerekiyor. Tek bir engel var bak. Ve o kadar kolay ki bu. Çünkü eğer Atatürkçülükse ilkeniz, o zaman dindarlık sizin de ilkeniz olmalı. Ve şu anda bir propaganda var. Bundan geçen hafta da bahsetmiştik. Alıp mesela Gezi'de de Lenin posterleriyle Atatürk posterlerini yan yana asanlar.
Ki Atatürk'e işte, yapılan çok önemli bir hakarettir bu.
Çok büyük bir hakarettir bu. İşte komünizmle Atatürkçülüğü birleştirenler, işte ben Marksizm o yüzden Atatürk'ün ilkelerini savunuyorum diyenler, bunlar çok büyük bir hakarettir gerçekten. Atatürk gerçekten böyle bir şey duymuş olsa çok büyük lanetlerdi bunu. Çünkü her zaman komünizme karşı olmuş bir insandır ve biliyorsun kendi ifadelerinde de vardır Rusya komünizmi o dönemde. Rusya bizim için değerli bir müttefiktir. Yani değerli bir komşumuzdur. Fakat oradaki komünizmin ülkemizde asla ve asla geçmemesi için bizim ilimle mücadele etmemiz gerekiyor diye belirtiyor. Oradaki komünizme karşı çok ciddi tetikte olmuştur o döneme güçlü olan komünizme karşı Atatürk. Dolayısıyla CHP'nin güçlenmesi ve halkı kucaklaması ve bu fikirlerini yayabilmesi sadece dindarlıkla mümkün olabilir. Bunu ne Marksizmle yayabilirler, ne bir başkalarını yani bir kesimi diğerinden ayırt ederek yapabilirler. Yani bütünlük politikaları ama bunu başaramıyorlar şu anda. Bunların hiçbirini yapamazlar. AK Parti'nin hitap ettiği kesime de aslında kucak açacak bir tavır olması gerekiyor. Mesela ulusalcıysa bir insan gerçekten orada bir bütünlük fikrini savunuyorsa o zaman o kesime de kucak açacak, o %50'ye de kucak açacak bir üslup içinde olması
bütün
gerekiyor.
Bütün ulusu kucaklamalı.
Bütün ulusu kucaklaması gerekiyor. Ama bu şu anda olmuyor. Demek ki bir gariplik var yani, bir terslik var. Olmaması gereken bir şey var. Bir kere tekrar hatırlatalım, bu sevgi üslubuyla olur. Başka türlü olmaz. Yani birlikten bahseden kişinin sevgiden bahsetmesi gerekiyor. Her zaman böyle. Kur'an birlik ister, o yüzden bütün üslubu sevgidir. Bağnazlık nefret ister, Kur'an o bağnazlığa lanet etmiştir. Dolayısıyla CHP'nin de, CHP içinde ulusalcıların da, Türkiye içinde diğer ulusalcıların da bu konuda radikalleşmeden, bu çok önemli, sen de radikalizmi şu anda anlattın, radikalleşmeden asıl o fikri, Atatürkçülük fikrini dinle savunmaları gerekiyor. Kur'an diniyle, bu çok önemli, Kur'an diniyle. Kur'an'ı açıp okusunlar, hocamızın son kitabı var bağnazlıkla ilgili. Onunla, yani bağnazlık hurafi diniyle Kur'an arasında ne kadar derin bir fark olduğunu görsünler. Ve oradan yola çıkarak bu güzel ülküleri o vesileyle, o yöntemle bütün Türkiye'ye yaysınlar. Bak o zaman ne kadar güçlü bir ülke oluyor Türkiye.
Bir de muhalefet zaten önemli bir şeydir bir ülke için. Özgürlüklerin aslında göstergesidir ülkede bir muhalefetin olması ve fikirlerini rahatlıkla dile getirebiliyor olması. Fakat bu anlamda tabii ki CHP ne yapmış oluyor? Bütün bunu bağnazlıkla mücadeleyi de AK Parti'ye bırakmış oluyor. Bunu yine hocamız kanalımızdan aslında çok kapsamlı ve güzel olarak anlatmıştı. AK Parti gerçekten modern bir parti olma amacında. Yine Sayın Başbakanımız Davutoğlu'nun konuşmalarına geçen gün şahit oldum. Herkesin dinini istediği gibi yaşayabileceğini anlatıyor. Alevi olanın dinini yaşayabileceğini ve bu anlamda da bir bütünlük içerisinde olmamız gerektiğini söylüyor. Kimsenin birbirine müdahale etmemesi gerektiğini söylüyor. Özgürlükler ülkesi olmamız gerektiğini söylüyor. Buna AK Parti sık sık vurgu yapıyor gerçekten. Evet. CHP de aslında buna vurgu yapıyor ama yaşamıyla da bunu göstermesi gerekiyor CHP'nin. Aynı şekilde AK Parti'nin de bunu yaşamıyla göstermesi gerekiyor. Çünkü AK Parti'nin içerisinde de bazen bu tutucu zihniyete kayabilecek kişiler, ifadelerde bulunabilecek kişiler çıkabiliyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerçekten yıllardır Başbakanlığı döneminde de ciddi bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı iken de yine aslında ciddi bir mücadele veriyor. Şu an Sayın Davutoğlu da aynı şekilde bu konuda özgürlüklerin arkasında olduklarını ve hiç kimsenin birbirine karışamayacağını, hem başı açık başı kapalı her insanın bizim insanımız olduğunu çok güzel vurgulayarak anlatıyorlar. Ama AK Parti bu konuda tek başına kalmamalı. Muhalefet olarak CHP'nin, AK Parti'nin bu anlamda elini güçlendirecek bir misyonu olmalı aslında. Bunu da nasıl yapabilir? Yine hocamız kanalımızdan açıklamıştı bunu. CHP'nin gençlerinin, gençlik kollarının modern dindarlığın en önemli göstergesi olarak hem hayatlarında bunu yaşayarak göstermeleri hem de savunucusu olmaları gerçekten çok güzel olur. İslam çağındayız dedi hocamız, Kur'an çağındayız dedi. CHP böyle bir güzellik yaparsa bütün İslam aleminin duacısı olur, duasını alır dedi. Bütün İslam alemi duacı olur onlara dedi. Onun için eğer CHP gerçekten Atatürkçü olduğunu söylüyorsa ki CHP'nin birinci olarak iddiası budur, Atatürk'ün partisidir. O zaman Atatürk'ün yaptığını aynısını yapmaları gerekiyor. Neler bunlar? Atatürk cebinde Kur'an mı taşıyordu? Evet. Cebinde Kur'an'ını taşıyacak. Şık mı giyiniyordu? Şık giyinecek. Güzel masalara mı sahip oluyordu? Güzel masaları olacak.
Yani
bu nezih. Yani o zevkten, kaliteden zevk alacaklar. Komünizme karşı mıydı Atatürk? Senin de komünizme karşı olman gerekiyor. Atatürk'ün partisiysen ve Atatürk'ün yolunda ilerlediğini söylüyorsan o zaman
Atatürk bununla başarılı olduysa eğer,
yapman gerekiyor. Evet, önemli. Bölünmeye karşı mıydı Atatürk? Sen de bölünmeye karşı olacaksın. Atatürk büyük Türkiye'yi mi istiyordu? Sen de büyük Türkiye'yi isteyeceksin. İşte bu maddeleri tek tek saymıştı hocamız ve CHP'den de bu konuda ricacı olmuştu. Bunu gerçekten uygulamalar için. Bu anlamda CHP ana bünyesine modern İslamlığı eğer geçirecek olursa İşte modern İslam anlayışı, modern İslam anlayışı bunu her seferinde belirtiyoruz. Kur'an İslam'ıdır. Peygamber Efendimiz döneminde yaşanmış olan sahabe dinidir.
Modernize edilmiş yeni bir din değildir.
Kur'an'ın içerisindeki gerçek İslam'dır. İşte bu hakim olduğunda o zaman hem kendi içindeki çatışmalar da aslında ayrılıklar da bir kenara ayrılır. Ama bunun içerisinde tabii ki dinle yaşamayan insanlar olabilir, dine inanmayan insanlar olabilir. Biz bunu bir ülke olarak kendi içlerinde topluma gösterecekleri olumlu mesaj olarak anlatıyoruz. Yoksa her insan tabii ki dinini yaşayıp yaşamama konusunda özgürdür, kendi kanaatleridir. Bir dayatma veya baskı asla olamaz. İşte bu özgürlüklerin de garantisi olur o zaman. CHP'nin içerisinde hem böyle insanlar var hem böyle insanlar var diye gösterirler. Ve bunun da garantisi olmuş olurlar. Hem AK Parti'nin elini güçlendirmiş olurlar. İlla ki muhalefet yaparken karşıt olunacak diye bir şey yok. Sırf karşıt olmak için, muhalif olmak için de bazen bazı insanlar çok zorlama şeyler yapabiliyorlar. Halbuki bazen ülke menfaatleri birlik olmayı gerektirir. Ki bağnazlık konusunda birlik olmak gerektiği çok açıktır ülkemizde. Vakit kaybetmeden daha dindar bir CHP'yi görmek istediğimizi biz buradan aslında bir kere
tekrar
daha duyurmuş olalım.
Evet. Biz Atatürk'ün 10 Kasım ölüm yıl dönümünde Atatürk'ün güzel özelliklerini saydık. İnşallah bunlar çok daha güzelleşmesine, Türkiye için hayırlı olmaya vesile olur. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.